Oğlum şu malları bir satamadım be.
Nereden satacağım baba?
Kendi e-ticaret sitenden. Ben mi anlatayım?
Ben anlatayım. İKAS'la kendi e-ticaret sitenizi ücretsiz açabilirsiniz. HepsiJet işbirliğiyle ürünlerinizi 59 TL'den başlayan fiyatlarla güvenle kargolayabilirsiniz. Üstelik Fiba Banka'dan İKAS'lılara özel %0 faizli 75 bin TL'ye varan ticari kredi imkanı var. E-ticaretteki tüm ihtiyaçlarınıza çözüm İKAS'ta. İKAS, KOBİ'lerin yanında.
Atiye Bey merhaba.
Merhaba.
Nasılsınız?
İyiyim. Tüm işçi ve emekçi kardeşlerimin işçi ve emekçi bayramını kutluyorum. Ben de tabii işçi ve emekçiyim. Ama şeyi anlayamıyorum Semih ya. Bilmiyorum yani sen ne düşünüyorsun? Hani ben 364 gün 24 saat çalışıyorum. Hani isteyen sosyal medyaya baksın hakikaten böyle terler akarak. 365. gün sokaklarda yürüyüp polis yopu yemeyi bayram. Anlayamıyorum.
Bir günün bayram edilip sonra da zulmedilmesi inanılmaz bir şey.
İnanılır gibi değil yani. Öyle bir korku ki sanki Yunan askeri Trakya'ya Tuna'yı açtı. Karakolları yokladı. İstanbul'u kapatıyorlar ya. Gerçekten. 56 bin polis. Düşman kim? Bu Taksim'i koruma nedir? Orası Türkiye'de emek kesimi için bir simge. Orayı kapatmak her sene boşu boşuna insanlarla ve polis kardeşlerime de üzülüyorum bu duruma düştükleri için. Karşı karşıya getiriyorsunuz. Gereksiz inatların kurbanıyız.
Her zaman olur. Sesiniz kötü, geçmiş olsun.
Evet. Klasik mevsim değişimi, ufak bir bronşit atlatmam
Allah. Kendinize iyi bakın.
Evet yani kimse sevinmesin, daha uzun yıllar kanalları kirletmeye devam edeceğim.
Bugün ne konuşacağız? Sadece ekonomi konuşacağız. Tamam. Türkiye ekonomisine dair son dönemde ekonomistlerin bazı fikirleri var. Siz birçoğuna ya ters düştünüz. Tamam. Onları ise tek tek sokacağım. Türkiye stagflasyona mı gidiyor? Yüksek faizin bedeli ne olacak? İş kötü ve çirkin bir noktaya mı gidiyor diye sokacağım. Onun dışında da size çok yapılan bir eleştiri var. Yani daha doğrusu bizim programa çok siyasete giriyorsunuz. Ekonomi konuşmuyorsunuz diye. Hı hı. Size yayının sonunda siyaset-ekonomi ilişkisini ve niye siyasi analizlerinize son dönemde daha fazla ağırlık verdiğinizi soracağım. İstiyorsanız başlayalım ama başlamadan önce sponsorumuz İKAS'a çok teşekkür ederiz.
Minnettarız.
E-ticarete başlamak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Şimdi İKAS ile e-ticaret sitenizi hiçbir ücret ödemeden açabilir, satış yapmaya başlayabilirsiniz. E-ticarette güçlü bir başlangıç için ihtiyacınız olan tek şey İKAS. İKAS'ın Atiye Bey çok güzel 3 tane özelliği var. Ücretsiz e-ticaret sitenizi kurabiliyorsunuz. 0 faizli ticari kredi kullanabiliyorsunuz ve uygun fiyatlı kargo çözümleri ne ulaşabiliyorsunuz? Tüm detay açıklamalara tabii ki. Aybaşı olması sebebiyle veri yağmuru var. Enflasyon pazartesi günü açıklanacak. Ama onun dışında birçok veri açıklandı.
Doğru.
Ve 19 Mart'ta başlayanın sürecinde artık makro gösterge nasıl yansıdığını yavaş yavaş görüyoruz. Size şu soruya başlayayım. Türkiye ekonomisi stagflasyona mı gidiyor?
Ki ekonomisi zaten uzun yıllardır stagflasyonda. Yani stagflasyonun klasik kitaplarda okuduğunuz şeyi, ekonomi daralırken enflasyonun yüksek seyretmesi veya yükselmesi. Ama bunu dinamik olarak açıkladığınızda bir ekonominin düşük oranda büyüyüp yüksek oranda enflasyon yönetmesi, yani enflasyon büyüme ödünleşmesinin enflasyon lehine olması da stagflasyondur. Biz o anlamda stagflasyondayız. Yani özellikle bu çeyrek sonuçlarında görülecek. Ekonomi çeyrek fazla büyümeyecek ama neredeyse %40, %35 civarında enflasyon yönetmiş olacak.
Şirket bilançoda bu yüzden mi çok kötü geliyor?
Şirket bilançoları yani çok çeşitli değişik sebep sektörüne göre sebepleri var. Birincisi yani ihracatta kimse para kazanamıyor. Bu arada yani ihracatçılara çok söylendim burada. Onların kahramanlıklarını da kesinlikle şey yapmıyorum. Yani küçük şirketler ihracat pazarından silinirken büyük şirketler de kar marjlarını kaybediyorlar. İkincisi yani Türk şirketleri bir türlü sermaye ve nakit üretip kendi yağlarıyla kavrulmayı öğrenmedikleri için kredi maliyetlerinin onlara çok büyük şeyi var. Üçüncüsü 2023 ve 2024'te bu sorunlar ötelendi. Çünkü enflasyon yüzünden herkesin nominal cirosu çok hızlı büyüyordu. Ve devlet de, hükümet de seçimi kazanmak için çok yüksek miktarda ulüfe dağıtmıştı. Bütün bunlar 2024'ü de götürdü. Şimdi cirolar enflasyonun ve ekonominin yavaşlamasıyla hızla düşmeye başladı. Şirketler buna alışamıyorlar ve tabii ki çok büyük ölçüde zarar ediyorlar. Bu daha bir şey değil. Bunlar birinci çeyrek bilançoları. Bunlar enflasyon muhasebesine göre düzenlenmemiş. Sanırım yıl sonu bilançolarında asıl oranlar ortaya çıkacak. Türkiye'de şirket karlılıkları çok ciddi bir sorun olarak ortaya çıkacak. Bu tabii şu anda borsanın performansını da etkiliyor. Ama arkadaşlar yani VAFÖK bazında ve hatta piyasa defter değeri bazında baktığınızda bütün bu söylediğim kötümserliklere rağmen Türkiye Hakkaya, Borsa İstanbul, diğer gelişmekte olan ülke piyasalar arasında hak etmediği kadar ucuz. Ve bunun nedeni de siyaset.
Peki biz bu şirket bilançonun kötüleştiğini tabii borsaya kotalan şirketlerden görüyoruz. Bilançonuna bakabildiğimiz şirketlerden. Ama onlar Türkiye'de ekonomik büyüklükte çok olsa da sayı olarak azlar esasında. Aha. Siz bu bilançoların bir süre sonra iflasa dönüşeceğini düşünüyor musunuz? Sadece borsaya kotalan şirketler için söylemiyorum, daha genel olarak.
Evet, yani ben çok uzun süredir konkordatoları ciddiye almadım. Bunlar Türk ekonomi, kötü habercilik yapan Türk ekonomi basınının en önemli gıda maddelerinden biridir. İşte bu sene 1000 şirket konkordato ilan etti filan. Bu sene biraz daha telaşlanmaya başladım. Hala konkordato veya iflas eden şirketlerin toplama oranı binlerle ölçülüyor. Ama hız çok fazla. Evet, eğer bir noktada gerçekten enflasyon ve kur istikrarsızlığıyla mücadele etmek için politik şokların sürdüğü bir ortamda sürekli olarak yüksek faiz politikasına dayanacaksak, bütçe ve yapısal reformlar konusunda hiçbir aşama kaydedemeyeceksek buna ekonomi dayanamaz. Her şeyden önce tüketici dayanamaz. Tüketici bittiği anda da iş tüketimi mal yapan, hizmet sunan şirketlerin çoğunun iflas veyahut en azından çok uzun bir süre karsız ve devamlı sermaye artırımıyla yoluna devam ettiğini göreceğiz. Şu anda belki onu da konuşuruz. Ekonomide bir yavaşlama var. Bunun resesyona henüz döneceğine dair emin olamadım. Ama dediğim gibi yani şu anda bu program güçlü para politikasına indirgendi. Başka hiçbir şey yapılmıyor. Ekonomik istikrar programlarından bir çıkış süreci, bir çıkış stratejisi vardır. Türkiye'de bu yok. Dolayısıyla iki şeyden biri olacak. Ya bir noktada Mehmet Şimşek Erdoğan'ı programın diğer ayaklarında harekete geçirme konusunda ikna edecek ki bu en az bir yıllık bir resesyon getirir beraberinde. Ya da Erdoğan, Mehmet Şimşek'i bir kenara koyup başka isimlerle veyahut da Mehmet Şimşek'i sadece pazarlamacı olarak tutup, göstermelik tutup yeniden ekonomiyi NAS'a benzer politikalarla büyütme yoluna gidecek.
Bahisi bassanız hangisine basarsınız şu anda?
İşte bak yani izleyicilerim siyaset konuşuyorsunuz diye şey yapıyorlar. Eğer Sayın Bahçeli, Sayın Erdoğan'ın CHP'yi siyasetten ekarte etme planına veto getirmezse ben Erdoğan'ın halkı daha çok üzecek tedbirler alabileceğini düşünmüyorum. Ama eğer 2026 ya da 2027'de yapılacak bir seçim konusunda bir uzlaşma sağlanırsa o zaman bütçe reformu konusunda zamana ihtiyaç var. Hangisine doğru gidiyoruz dersen ben şu anda Erdoğan'ın hiçbir şekilde ekonominin vidalarını daha da sıkacak bir programa razı olacağını düşünmüyorum. Aksine eğer Özel'in başarıyla ve barışçıl bir şekilde hareketlendirdiği sokaktaki hareketler yaz aylarında devam ederse belki asgari ücret ve emekli ücretlerine bir de ara yıl zammı yapılır. Halkın biraz öfkesini yatıştırmak için.
Halkın öfkesi belki yatışır belki yatışmaz bilmiyorum ama ülke ekonomisi ne olur? Böyle bir tek genişlemeci bir politikayı hafif bir dönüşte.
Yani enflasyon anında patlar. Çünkü Türkiye ekonomisinde atıl kapasite yok. Bunu da dinamik olarak gözlemlemek lazım. Yani şirketlerin ciro üretemediği bir ortamda çoğu üretimi kesiyor. İthalat rakamlarına baktığımızda yatırım malları ithalatının ciddi boyutta daraldığını veya düştüğünü görüyoruz. Bir de bu işlerle ilgili okurlarımız yalnız ISO ve S&P Global'in düzenlediği imalat sanayi PMI'ye veyahut da reel kesim güven endeksine değil, MÜSİAD bünyesinde derlenen SAMEX bileşik PMI'ye baksınlar. Orada 5 puan gerileme var. Onlar daha çok KOBİ'lere arasında anket yapıyorlar. Gerçekten ciddi bir sıkıntı var yani. Bugün aldığımız ekonomik veriler de tüketici güveni, Bloomberg tüketici güven endeksi son iki ölçümde geriliyor. İmalat sanayi işte resesyon veyahut da daralma bölgesi sınırında bocalıyor. İyiye gitmiyor işler
i̇yiye,
yani.
Evet, gösterge iyiye gitmiyor. Peki Atiye Bey, şimdi faiz, yüksek faiz, işte hazinenin borçlanması, daha yüksek faizle borçlanması, son dönemin daha çok konuşulan konulardan bir tanesi. Şimdi bu faiz ödemenin geçmişte Türkiye'nin yani işte AKP dönemi öncesinde çok kötü hatalar vardı 90'larda. Yüksek faiz bir ülkeyi batırır mı?
Hayır, kesinlikle batırmaz. Yani bir ülkenin eğer borç oranı çok yüksekse o zaman mali krize sebebiyet verir ve tabii batırır. Bu konuda hanımefendinin ismini hatırlayamıyorum. O konuda hakikaten bütün ekonomi literatürüne geçecek şeyleri var. Yani çok basit bir hesap var. Sizin bütçe gelirlerinizdeki artış ödediğiniz faizden daha yüksekse borç bir sorun teşkil etmez. Zaman içinde bunu ödersiniz. Ama tersi geçerliyse, yani ödediğiniz faiz bütçe gelirlerindeki artıştan daha yüksekse batarsınız. Bu bütün dünya için bir sorun teşkil ediyor. Bu arada hani bütün dünya için sorun teşkil ediyor derken şunu da söyleyeyim. Amerika'nın ve Fransa'nın bütçe açığı bizden daha fazla. Kimse bu ülkeler batıyor mu diye sormuyor. Bunlar uzun vadeli sorunlar. Hiçbir merkez bankası da yüksek faiz uygulamak istemez. Çünkü toplumsal itibarına çok önem verir. Maalesef yüksek faiz bizim gibi ülkelerde ticaret şokları yüzünden ödemeler dengesinin bozulduğu ortamlarda kur istikrarını sağlamak ama Türkiye gibi içinde bulunduğumuz rant rejiminin, kanka rejiminin enflasyon ürettiği bir ortamda enflasyonu düşürmek için kullanılır. Ve çok ağır bir ilaçtır. Yani antibiyotik alanlar bilir, mideyi falan götürür tamamen. Bu da öyle bir ilaçtır. Ama eğer doğru zamanda ve bir süre olmak kaydıyla uygulanırsa ekonominin sıkıntılarına çare olur.
Biz o reçeteyi doğru uygulamadık bugüne kadar. Son iki senede. Mermi Şimşek.
Evet. Uygulayamadık. Bir, yani faizler düşürülmek yerine 60'lara 70'lere çıkartılacak. Ve bu 6 ay süreyle devam ettirilip ekonomideki bütün fazla gaz alınacak. Ondan sonra bütçe reform ve yapısal reformlar yoluyla ekonomide büyüme başlıyor. Olmadı bunlar.
O gemi kaçtı artık.
O gemi kaçtı. Şimdi ne oldu sonunda? Yine faiz indirmeye başladınız ve beceremediniz. Bundan sonra da faizi indiremezler. Yani Türkiye'de bu siyasi gerginlik olduğu sürece faizi indirmek enflasyon anlamında intihar anlamına gelir.
Haziran'da da Temmuz'da inmeyeceğini düşünüyorsunuz. İnmemesi gerektiğini tabii. Yani.
Ya iner. Yazında işte Merkez Bankası rezervleri falan biraz daha büyür. Halk bekler. Ekim'de, Kasım'da yeniden ithalat faturası şişmeye başladığında, merkez rezervleri düşmeye başladığında hemen dövize, DTH'lara kaçış başlar. Merkez Bankası yeniden faize yüklenir. Yani bir dur kalk politikasına gireriz. Ama bence bu şöyle bir şey var. Dolar bazında devalüasyon çok düşük ama dolar Euro'ya karşı hızla değer kaybettiği için bizim sepet dediğimiz dolar ve Euro'dan oluşan sentetik bir endekse karşı aslında Türk lirası çok hızlı değer kaybetti. Ve tabii yani biz bütün lüks arabaları Almanya'dan ithal ettiğimiz için bunun enflasyona ciddi etkileri olacak. Daha da önemlisi enflasyon beklentilerinin düşmediğini göreceğiz. Zaten bunu Nisan anketlerinde gördük. Mayıs anketlerinde daha da yükselecek. Bu konuda da madem ki ekonomiyle ilgili program yapıyoruz, Sayın Selva Demiralp'in açıklamalarını yakından izlemelerini öneririm.
Daha çok sorun var ama haftaya da saklayayım. Hepsini size sormayayım da bir soruya bu bahsi kapatacağım. Birçok ekonomist diyor ki Atiye Bey, 2 sene sonunda döndük dolaştık aynı noktaya geldik. 2 sene boyunca ödenen tüm maliyetlere, tüm faturaya rağmen işte siyasetin sebep olduğu, esas olarak siyasetin sebep olduğu bir krizle 2 senelik tüm emek gitti ve eski noktaya döndük diyor. Bazı ekonomistler de diyor ki eskisinden daha kötü bir noktadayız. Bazı açılardan. Siz hangisine katılıyorsunuz?
Hiçbirine katılmıyorum.
Bir defa da katılın yani.
Katılın ama yani yok yani lütfen somut gerçekler ve eldeki veriler üzerine konuşalım.
Ne diyorsunuz? Daha mı iyi durumdayız?
Daha iyi durumdayız tabii. Bir kez daha söyleyeyim. Yani rezerv kayıpları, rezervler kritik seviyeye gelmeden önemli bir şey değildir. Rezervler artar eksilir. Hatta biraz ekonomi literatürünü inceleyen, çok fazla rezerv tutmanın merkez bankalarına maliyetini sorgulayıp bunun doğru olmadığını da söylemiştir. Ama cari açıkta milli gelirin 5'inden 1,5'una geriledik. Enflasyon TÜİK'in dediği kadar düşmüyor ama başka anketlere de bakıyoruz. Mesela işte Sayın Demiralp Hoca'nın eskiden başka bir anket kurumuyla düzenliyordu. Koç Üniversitesi'nin aylık anketlerine baksınlar. Tamam, hane halkının beklentisi hala 68 ama bu 90'lardan geldi. Yani biz enflasyona karşı istediğimiz kadar ölçüde olmasak da kısmi olarak bir rahatlama sağladık. Hiper enflasyona mani olduk. cari açığın %5'lerden %1,5'lara gerilemesi Türkiye'nin en büyük sıkıntısı veyahut da problemi olabilecek bir ödemeler dengesi krizini etkiledi. Mehmet Şimşek bu arada işte çeşitli yollardan vergi toplamaya çalışıyor. O herkesi korkutarak. Bunun sonuçları olacak mı? Göremiyoruz kardeşim. Bayramlardan ve bu işte vergi beyannamelerinin verilmesinin gecikmesinden dolayı bir türlü bütçede şu ana kadar Mehmet Şimşek'in yaptığı bu perekende dediğim çabalar sonuç verdi mi? Gelirler ve kurumlar vergisinden çıkartamıyoruz. Bunları da Haziran ayında göreceğiz.
Rezal demişken Haluk Büyümçekçi gazete Oksijen'de bu haftaki yazısında dedi ki hane halkı döviz almasa bile bu rezerv bize yeter mi sorusuna cevap aradı ve cevabı da yetmez oldu. 19 Mart öncesindeki rezerv miktarı da yetersizdi zaten. Şu anki hiç yeterli değil dedi. Siz hane halkının, siz de söylüyordunuz, esas Türkiye'de döviz için kritik olan şey hane halkının dövize kaçışı.
Evet.
Onu görmedikten sonra çok korkmaya gerek yok diyordunuz yabancı yatırımcının gitmesinden. Zaten çok büyük miktarda değil. Peki hane halkı dövize gitmediği durumda rezerve yeter mi Türkiye'ye?
Ya sanırım Haluk Bürümcekçi IMF'nin bu konudaki teknik kriterlerinden aynen bahsediyor. Eskiden bizim gençliğimizde, yani Haluk benden çok daha gençtir, IMF bir ülkenin 6 aylık ithalatını karşılayacak kadar döviz rezervi yoksa yetersiz rezerv sınıfına sokardı. Şimdi artık ticaret akımlarının yerine sermaye akımları olduğu için bir ülkenin bir yılda vadesi gelecek dış borçları kadar rezerv olmazsa düşük rezervli kabul ediyor. Bizde de durum budur. Peki niye bu kriterleri koyuyor? Bunlar en kötü senaryolardır. Yani bir ülkenin hiç ihracat yapmadan ya da dışarıdan borç almadan 6 ay ithalatını kendi cebinde ödemesi savaştır. Felakettir. Bütün dünyanın batmasıdır. Teknik olarak bu yeni sermaye akımlarına göre ayarlanan teknik gösterge de aynı şekilde. Yani Türkiye'nin bir yıl boyunca yurt dışından borç almaması ne anlama gelir? Ha şöyle bir şey olur. Hakikaten benim korktuğum ve kendi videolarımda yakında seyredeceğiniz Atilla Yeşil'e de kanalı videolarında sık sık işaret ettiğim gibi yeni bir global finansal krize karşı karşıya kalabiliriz. Bunların önemli özelliklerinden biri de global kredi pazarının donması. Yani kimsenin dış borçlarını yenilememesi olabilir. Öyle bir durum. İçeride politik şoklar ve bundan dolayı vatandaşın sürekli olarak DTH'lara geçmesi evet çok tehlikeli bir durumdur. Ama bunlar kötünün kötü senaryosudur. Biz geleceği tahmin etmeye çalışırken bir ortanca ortalama senaryo üzerinden gideriz. Bunların hepsinin üst üste gelmesi çok düşük bir olasılık diye düşünüyorum.
O zaman seyircilerimizin eleştirisine de artık gelelim mi?
Gelelim.
Çok mu siyaset yorumluyorsunuz? Neden siyaseti çok yorumluyorsunuz?
Vallahi inanır inanmayan inanmaz. Yani her gece yaratıcıya devam ediyorum. Siyaset konuşmak zorunda kalmayayım diye. Çünkü hakikaten insanlığımı kirletiyor. Ama şimdi herkes Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra TCMB rezervlerindeki erimeyi konuşurken bunun siyasi boyutunu ve nereye varacağını konuşmamak imkansız. Ekonomiye siyaset sokan ben değilim Sayın Erdoğan. Bu yalnız makroekonomik açıdan da önemli değil. Bugün elektrik piyasasındaki düzenlemelerden, işte benzin fiyatlarındaki ÖTV'den, çeşitli şirketlere dağıtılan ihalelerden kimlerin pay alıp kimlerin pay almadığını, Türkiye'de iş tüketimin gücünü anlatırken bir bu konuda milyonerin sahibi galiba, abi 30 milyar dolar yasa dışı bağış dönüyor. Yaşay.
Çok büyük olunca heyecanlandınız.
Ya bu para nereye gidiyor? Tüketime gidiyor. Falyalı kasetlerinden, yani kasetlerin kendisinden değil, o olayda anladığımız Türkiye'de kayda geçmeyen paranın büyüklüğü. Şimdi bütün bunları ve bunların siyasi nedenlerini konuşmadan Türkiye'deki ekonomik verileri yorumlamanın ben anlamsız olduğunu düşünüyorum. Özür dilerim.
Veya Devlet Bahçeli'nin tutumu, tavrı,
Devlet Bahçeli'nin tutumu. Yani şunu da yapmaya çalışıyorum. Hani yanlış yapıyor olabilirim. Yorum varsa onları da merakla okuyacağım. Ben siyasi olarak muhalifim. Bu yapılanların hiçbirine katılmıyorum. Ama şunu söyleyecek kadar da cesurum. Yarın CHP iktidara gelse bu ekonomiyi batırır. Bir yıl içinde IMF'nin kapısına dayanıp kredi diye yalvarırız. Çünkü benim siyasi görüşümle ekonomik görüşlerimi elden geldiği kadar birbirinden ayırmaya dikkat ettiğimi, başarılı mıyım bilmiyorum. Artık izleyicilerimizin takdirine bırakıyorum. Vay be, nasıl boşaldım o an.
Çok iyi bir yorum değil.
Şey, eylem soğanı versene, gözyaşı.
Gözlerin... Çok iyi bir yorum değil mi ya? Daha CHP'nin iktidara gelmesine belki 2 sene var. CHP gelirse 1 sene içinde ekonomi batar diyorsunuz. Bana biraz fazla iddia bir yorum geldi.
Ya CHP bir türlü niye seçim kazandığını, kazanamadığını anlayamıyor.
Giyim yani, yok, siyasete giyim yok tabii. İki tarafta da giyim yok.
Tamam. Lütfen. Giyim. Ama şunu yapması
lazım. Sansu gibi oldu ama.
Tamam, şunu yapması lazım. Ben sizin bütün dertlerinizi çözeceğim para dağıtarak. O zaman kaynağı nereden bulacağını da anlatsın. Ben onu görmeden, ben bütçeyi de...
Yabancı akın etmez mi?
Efendim?
Yabancı.
Kardeşim, yabancı kaynaklar Türk lirasının değerini güçlendirir. Türkiye'ye CHP iktidara geldikten sonra bile hukuk sistemini düzeltmeden birkaç yıl yabancı doğrudan sermaye gelmesi beklenemez. Bu süre zarfında muhakkak zenginlerden vergi alınması lazım.
O günler gelirse konuşuruz.
Ben o programı görmek istiyorum. O zamana kadar tabii ki bu zulmün ve baskının bittiği bir dünyada yaşamak isterdim ama ekonomik olarak koşulların çok iyi gideceğinden hiç emin değilim.
Siyaset ekonomi ilişkisi demişken Kerim Ota da gazete okusucandı bir yazı yazdı. Çok güzel bir şey yakalamış. 19 Mart'tan bu yana Merkez Bankası 60 milyar dolara yakın döviz sattı. Onu herkes biliyor. Her cuma günü 3-4 milyar dolar satılıyormuş.
Aa.
Her cuma. Hafta içi biraz daha sakin. Cuma günü artıyor. İşte diyor ki herkes hafta sonu bir işe olur diye korkuyor ve cuma günü döviz alıyor. O yüzden de Merkez Bankası satmak zorunda kalıyor. Bu bir esasında siyasetin ne kadar ekonomi üzerinde bir etki yarattığını gösteriyor değil mi? İnsana hafta sonu kararname çıkar, operasyon olur, bir şey olur diye döviz talep ediyor.
Vallahi pek.
Katılmıyor musunuz buna da? Kapatıyoruz arkadaş.
Ya bir kere yani ay sonlarında enerji şirketlerine döviz satılıyor.
Ama hafta sonları.
Anlıyorum. Anlatmaya çalışıyorum. İşte bu ay hafta sonu, ay sonu. İkincisi, şirketler döviz ihtiyaçlarını cuma günü temin edebilirler. Yani insanların iki günde ne olacak diye TL döviz tercihlerini değiştirdiğini düşünmekte çok çok zorluk çekiyorum.
Atiye Bey, arada sırada biliyorsunuz ekip olarak yemek yiyoruz. Siz bir daha evet. Çağırmayacağız.
Yok, yok zaten gelmeyeceğim.
Sıkıntı çıkacak. Ağzı çıkacak.
Erdal abiye de sevgilerimi sunayım. O bile batıramayacak bu ekonomiyi. Ben ve Mehmet Şimşek düze çıkartacağız.
Gerçekten şeysiniz bu konuda. İddialısınız ve inatçısınız. Peki.
Ben ağlayan bir palyaçoyum.
Son konuya geçeceğim o zaman.
Geçe daha ne kal? Yani beni hakikaten linç ettirmek için başka ne buldun Semih
şimdi
ya?
Şimdi Mehmet Şimşek ve ekonomiyi övüyorsunuz ya. Onunla ilgili çok güzel bir şey buldum. İstanbul Planlama Ajansı, İstanbul'da genç olmak üzerine bir çalışma yaptı. Çok kapsamlı. Herkes tavsiye ederiz. Şimdi size iki tane, üç tane şey söyleyeceğim. Hadi bakalım şimdi övün. Çay simit.
Doğru.
2005 yılında kaç tane çay simit alınıyormuş? 275 tane. Bugün 43 tane. Okul yemeği, tabii lot. 2005'te kaç tane alınıyormuş? 198 tane. Şimdi kaç tane? 8 tane. 2005'te KYK bursuyla kaç konsere gidebiliyormuşsunuz? 8. Şimdi 2.
0 çünkü hepsini hesaplayacak kayyum.
Ne diyorsunuz buna? Siz de genç oldunuz ama yani siz de gerçekten Türkiye'de yani, genç olmadınız.
Türkiye gençliğinin geleceği çalındı.
Bugün de çalındı.
Bugün ama yani ben bütün bunlardan Mehmet Şimşek'in sorumlu tutulmasını anlamıyorum. Nurettin Nebati
ben miyim sorumlu ya? Kim sorumlu?
Hayır, Erdoğan sorumlu yani. Niye bunu kimse anlamak istemiyor? Yani bütün nihayet...
Tabii kolektif bir suç ya şey yani. Herkes ne? Sorumlu.
Hayır, herkes
yöntem.
Kesinlikle herkes İktidar sorumlu. Ya tabii yani bir anlamda... Hayır, şu anlamda sorumlulukları var. Bedeli ne olursa olsun istifa edip çekip gidersin. Eyvallah. O anlamda sorumlular. Ve o vicdani olarak ya da tarih bu insanları yargılayacaklardır bu rejimin içinde kaldıkları için. Ama yani göreve atanıp Erdoğan'ın verdiği yetkilerle dahi o görevi icra edemeyenler var. İşte yangınları görüyoruz, maden facialarını görüyoruz, eğitimde yaşanan felaketi görüyoruz. Bir de kendisine verilen yetkiler içinde görevini az çok icra edip Türkiye ekonomisini ayakta tutanlar var. Yani bunların arasında da bir ayrım yapmak zorundayız.
Peki size bir şey soracağım. Tahmin niye? Tahmin seversiniz. Simit çay endeksi değil mi ya? Alım gücü. 275'ten 40'ça düşmüş. 2028 yılına kadar Mehmet Şimşek görevde kaldığını düşünüyoruz.
O.
2028 yılında 43'ten fazla mı olur, az mı olur çay ve simit alımı?
Ya iki senaryo var. Bir, bu siyasi gerginlik devam edecek ve Erdoğan işte asgari ücret, emekli zamlarına, emekli maaşlarına falan zam yaparak devam edecekse 20'ye düşer o rakam abi. Yok, Erdoğan bir noktada ben bir sene, bir buçuk sene dişimi sıkayım, şu enflasyon belasından kurtulalım, Türkiye doğru dürüst bir kalkınma patikasına girsin diyebilecekse ki...
Demeyeceğini biliyoruz.
Demeyeceğim. O zaman 100'e çıkar.
Tamam, şu anda 20'ye düşer diyorsunuz yani.
Yani öyle diyorum, evet.
Tamam şimdi yani...
Ama siyasi görüş... Bir yandan bana siyasi görüşün işin içine sokma diyorsun. Bir yandan da yani siyaset olmadan Erdoğan'ın hareket tarzı modellenmeden bu sorulara cevap vermenin imkanı yok ya. Yani Türkiye'de en ufak bir kararın dahi resmen yetkilendirilmiş kurum ve kişilerden alınıp en tepeye gönderilip rıza rica edildiği bir dünyada yaşıyoruz yani. Tamam, bu soruların hiçbir anlamı yok ki.
İtirazımız yok ama bu da Mehmet Şimşek'e pürgüpak yapmıyor yani.
Mehmet Şimşek'in kendisine verilen yetkiler içinde akıl almaz bir performans gösterdiğini inatla ve seyle söylüyorum. Ve inşallah Allah bize o günleri göstermez. Gittikten sonra arkasından ağıtlar yakacaksınız. Ve altı kırmızı damgalı, kırmızı mumlu damgalı mektuplarla geri çağıracaksınız. Geri çağıracaksınız gözyaşları içinde.
Daha da bir şey söylemiyorum. Davos'taki gibi. daha da susuyorum.
10 minit.
İlkası çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ne diyelim? Hakkımızda hayırlısı.
Oğlum şu malları bir satamadım ben.
Nereden satacağım baba?
Kendi e-ticaret sitenden. Ben mi anlatayım?
Ben anlatayım. İKAS'la kendi e-ticaret sitenizi ücretsiz açabilirsiniz. HepsiJet işbirliğiyle ürünlerinizi 59 TL'den başlayan fiyatlarla güvenle kargolayabilirsiniz. Üstelik FİBA Banka'dan İKAS'lılara özel %0 faizli 75 bin TL'ye varan ticari kredi imkanı var. E-ticaretteki tüm ihtiyaçlarınıza çözüm İKAS'ta. İKAS, KOBİ'lerin yanında.